Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Aralık 2023 sayısının Gazze'nin direnişi, insanlığın dirilişi başlıklı dosya konusunu paylaşacağız. Bu sayıda yer alan dosya konusuna dün başlamıştık ve bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. ...7 Ekim'den beri tek gündemimiz Gazze, kalbimizde, aklımızda Filistin'de. Bir yandan çok kederliyiz, diğer yandan elimizden geleni ardımıza koymama hususunda kararlıyız. Fakat insanız, yüzü kanlı çocuk fotoğraflarına alışmaktan, boykot noktasındaki hassasiyetin azalmasından, soykırım devam ederken gündemin değişmesinden korkuyoruz. Ama bu kez başka. Bu kez sesimiz daha gür, kararlılığımız daha fazla, kinimiz daha büyük. Ölen çocukların hesabı sorulmadan durmayacağız, susmayacağız. Tam da bu sebeple dosyamızda mazlumların sesi, zalime savrulan bir taş olmaya niyet ettik. Dosyamızda birçok alanda zalimlerle etkin mücadele nasıl olmalı, bunu masaya yatırdık. Filistin özgür olana, zalimler yargılanana, çocukların dünyasına bahar gelene kadar durmayacağız. 7 Ekim'den önce de Gazze'liler yavaş yavaş ölüyordu. Zahide Tuğba Kor. 7 Ekim'den sonra Gazze gündemden hiç düşmedi. Peki 7 Ekim öncesinde Gazze nasıldı? Tüm sorunlar 7 Ekim'de mi başladı? 7 Ekim'den bu yana İsrail Gazze'nin yarıdan fazlasını adeta yerle bir edip halkı tam bir sefalete sürükledi. Ama bu bir başlangıç değil. İşgalci İsrail'in 10 yıllardır Filistinlilere karşı uyguladığı ancak dünyanın gündemine pek de girmeyen ırkçı, ayrımcı ve sömürgeci politikaların şiddetinin intikam hırsıyla zirveye çıktığı bir süreçtir. İsrail, 7 Ekim'den sonra bir intikam, toplu cezalandırma ve tehcir aracı olarak Gazze'ye elektrik, su, gıda, yakıt ve her türlü mal girişini tamamen kesti ve havadan gelişi güzel her yeri bombalıyor. Ancak bunların hiçbiri yeni değil. Filistinli gençlerin tek silah olarak taşları kullandıkları 1980'lerin sonunda da İsrail bir cezalandırma yöntemi olarak elektrik, suyu kesiyor, taş atanları hapse atıyor ve uslanmazlarsa evlerini yıkıyordu. İsrail 2005 Eylül'ünde Gazze'den çekilip burayı karadan, havadan ve denizden kuşatarak bir açık hava hapishanesine çevirdi. 2006 Ocak'ında yapılan seçimlerde Hamas Filistin halkının %60'ının oyuyla iktidar olunca bir cezalandırma yöntemi olarak ablukayı yürürlüğe koydu. 16 yıldır Gazze'ye temel ihtiyaç malzemelerinin girişini ya sınırlı tutuyor ya da engelliyordu. Dahası 2006'dan bu yana Hamas'ı ve altyapısını yok etme hedefiyle açtığı savaşlarda Gazze'nin bütün altyapısını, okullarını, hastanelerini, üretim tesislerini ve sivillerin evlerini de bombalıyordu. İnşaat ve tamir için gerekli malzemelerin girişine de kolay kolay müsaade etmediği için altyapı yıllardır haraptı. Elektrik, su ve kanalizasyon sistemlerinin vurulması yüzünden 7 Ekim'den evvel Gazze'de elektrik günde 5-6 saat, su haftada birkaç gün gelebiliyordu. Nüfusun sadece %10'u temiz içme suyuna ulaşabiliyordu. Gazze'deki hastalıkların dörtte biri içilen sağlıksız sular yüzündendi. Çok fazla böbrek ve mide hastası vardı. Sağlık sistemi, her savaşta hastanelerin hedef alınması, yeterli tıbbi cihazın bulunmaması, elektrik, yakıt kıtlığı ve belirli ilaçların silaha dönüştürüleceği bahanesiyle içeri sokulmaması yüzünden zaten iyi değildi. Gazze'ye giriş çıkış hep çok zor, pahalı ve çileliydi. Çoktandır ekonomik çöküntü vardı. İşsizlik oranı %50'nin üstünde, insani yardımlara bağımlılık %80'lerdeydi. 2013-2014'ten beri Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler 2020'de Gazze yaşanamaz bir yere dönüşecek uyarısında bulunuyordu. Gazze'liler adeta iki tercihle yüz yüzeydi. İşgalcinin bombaları altında hızlı bir ölüm ya da yıllardır süren abluk altında yavaş yavaş ölüm. Müslümanların onurunu koruma şerefi liderlere değil, sivil insanlara kaldı. Hüseyin Arslan. Mısır ve diğer Orta Doğu ülkelerinin Gazze'nin hapishaneye dönüşmesinde etkisi nedir? İsrail yaklaşık 100 yıldır Filistinlilere karşı katliam yapmaktadır. 1947 yılında Birleşmiş Milletler iki devletli yapıyı tanıdığını ilan ettiğinde bile Mısır ve Ürdün bağımsız bir Filistin'i tanıyıp İsrail'e karşı mücadele edeceklerine Filistin topraklarını işgal etmeye çalıştılar. Suudi Arabistan Kralı Kral Faysal gibi İsrail'e gerçek anlamda yaptırım yapan lider çok fazla çıkmadı. Mursi aslında İsrail'e karşı anlamlı bir direniş sergilemeye başladı. Ancak Kral Faysal'la benzer bir akıbete maruz kaldı. Netanyahu geçenlerde Arap liderleri iktidarlarını korumak istiyorlarsa soykırım karşısında sessiz kalmalılar diyerek söz konusu liderlerin İsrail'e olan bağını dile getirdi. Halen Mısır, refah kapısından girecek yardımlara İsrail ve ABD ile müzakere ederek izin vermektedir. Kendi inisiyatif almamakta ve diğer liderler bu durumu garipsememektedir. Gelinen noktada liderler makamlarını korumak için İsrail'e karşı herhangi bir adım atamayacaklarını, ancak halkların tepkilerini yatıştırmak için onların daha sert kınama yarışına girdiklerini müşahede ediyoruz. Maalesef Müslümanların onurunu koruma şerefi liderlere değil, biz sivil insanlara kaldı. O yüzden İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım karşısında karamsar değilim ama kötümserim. Kötümserim çünkü liderler için makamlarını koruma amacı her şeyin önüne geçti. Karamsar değilim çünkü Allah'tan ümit kesilmez. Siyonizm milliyetçilik ve sömürgecilik ruhuna dayalıdır. Abdülkadir Macit. Yahudilikle Siyonizmi birbirinden ayıran noktalar nelerdir? Allah rahmeti gereği insanoğlunu doğru yola iletmek ve dünyada adil bir toplum oluşturmasını sağlamak için tarih boyunca peygamberler göndermiştir. Bu gayenin ilk büyük tahrifi Yahudilik olmuştur. Bu tahrif, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsa arasındaki peygamberlerin kendilerinden gönderilmesinden hareketle İbranilerin zamanla kendilerini seçilmiş millet olarak konumlandırması ve aralarından kendilerini dinin sahipleri olarak gören bir din adamları grubunun ruhbanın oluşmasıyla gerçekleşmiştir. Bu sayede Yahudilik dini teolojik bir düşünce olarak M.Ö. 1500'lerde kendisini inşa etmiştir. İsrailoğullarına gönderilen tüm peygamberler ve Hazreti Muhammed de Yahudilerin bu düşüncesini ıslah etmeye ve ruhban kesiminin otoritesini kırmaya çalışmıştır. Yahudiliğin bu ırka dayalı ve seçkinci düşüncesi İslam'ın hakimiyeti sebebiyle ancak Batı'da karşılık bulmuş ve modernizmin dört kökeninden Grek, Roma, Hristiyanlık ve Yahudilikten birini teşkil etmiştir. Siyonizm de bir hareket olarak modernizm hakimiyeti altında 19. yüzyılda Batı'da ortaya çıkan milliyetçilik ve sömürgecilik ruhuna dayalı olarak Yahudiliğin kökünden koparılarak ortaya çıkmıştır. Siyonizme dair meydana koyduğu eserlerle üzerinde dikkatle durulması gereken isimlerden olan Roger Garodi de Siyonizmi ırkçı temellere dayalı bir iç politikayla muhtemel bir nüfus hareketi veya göç faaliyeti dolayısıyla yaşanacak yer açma amacına yönelik saldırıya ve genişlemeye dayanan bir dış politika yürüten ve devlet terörizmi kavramıyla karakterini bulan bir siyasi hareket olarak tarif etmektedir. Bu esaslar dahilinde tefekkürümüz zaruri olarak bizi şu neticeye sevk ediyor. Siyonizm, Yahudiliğin modern dönemde milliyetçilik ve sömürgecilik düşüncesiyle kendini yeniden inşa ederek ve Batı'dan askeri ve siyasi güç devşirerek İslam'la yine ve yeniden hesaplaşmaya girmesinin günümüzdeki yeni halidir. İnanmış Müslümanlar olarak bugün biz bir politikayı kutsallaştırmak için dini kullanan Siyonizmin ırk seçkinciliği ve ayrımı yayılmacılığı ve devlet terörizmiyle her sahada mücadele etmek zorundayız. Dahası bu mücadelemiz insanlığı modernizmin milliyetçilik ve sömürgecilik anlayışından, Yahudileri ve İsrail terör örgütünü ise Siyonizmden uzaklaştırmaya dönük olmalıdır. Unutmayalım ki bu hem Müslümanların hem de insanlığın hayrına yapılmış en büyük iyilik olacaktır. Gazze ya zafer ya şehadet dedi. Emine Çınar. Gazze'de 7 Ekim öncesinde her şey normal miydi? Gazze'de günlük hayatta ne gibi sıkıntılar vardı? 7 Ekim öncesindeki Gazze'ye baktığımızda iki durum dikkatimizi çeker. Bir, hasreten 2007'de başlatılan ambargo sonrası Gazze'linin hayatının her alanda ciddi oranda kısıtlanması ve bu yetmiyormuş gibi 2008'de 22 gün, 2012'de 11 gün, 2014'te 51 gün ve 2021'de 11 gün olmak üzere toplamda 4 kez büyük saldırıya uğraması. 2. Ambargo altındayım, ciddi oranda imkanlarım kısıtlı demeden Mescid-i Aksa'daki gelişmeleri yakından takip eden, İsrail Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında ve saldırılarında daha fazla ileri gittiği sürece sessiz ve hareketsiz durmayacağım diyen ve bunu her fırsatta ilan eden Gazze. Yani Kudüs'ün kalesi görevini yerine getirmeye çalışan Gazze. Eğer Gazze 2006'da gerçekleştirilen seçimde işgalci ile işbirliğine açık, İslami hassasiyeti ve düşman algısı zayıf insanlardan oluşan bir partiyi başa geçirmiş olsaydı, bugün çok farklı şeylere şahit olacak, mevcut durumun dışında başka meseleleri konuşacaktı. Ancak Gazze'lilerin ezici çoğunluğu tam tersine hareket edip İslami hassasiyeti yüksek, dost-düşman algısı güçlü, işgali kökünden reddeden, dolayısıyla işgalciyle işbirliğine açık olmayanları yönetici olarak seçince İsrail karşısında işgaline karşı direnecek güçleri buldu. Bu İsrail'in planlarını altüst etti. Çünkü işgalci yayılmacı politikasıyla Gazze'yi de kontrolü altında tutmayı istiyordu. Gazze'ye ve Gazze'liye yönelik ambargo da bu nedenle başlatıldı. Gazze'li 2007'den beri yani 16 yıldır 24 saat kesintisiz elektrik ve suyun hayalini dahi kuramaz noktaya getirilmeye çalışıldı. Bazı dönemler günde sadece 2 saat elektrik verildi. Gazze'li kadın elektrikli aletler kullanarak yapacağı ev işlerini bu 2 saate sıkıştırmak mecburiyetinde bırakıldı. Sağlıklı suya ulaşmak Gazze'li için oldukça zor hale getirildi. Biberon, çikolata, gelinlik gibi onlarca ürün normal yollardan Gazze'ye girdirilmedi. Bir Gazze'linin tedavi amaçlı da olsa Gazze'den çıkışı işgalcinin eliyle oldukça zorlaştırıldı. Gazze'li Gazze'den Mısır'a gidiş yoluna karşı karşıya kaldığı zorluklar nedeniyle ölüm yolu adını koydu. Bunun gibi birçok kısıtlılık ve zorluklar içinde bırakılan Gazze'linin teslim bayrağı çekmesi beklenirken, Gazze 7 Ekim'de İsrail'i dumura uğratacak hamlede bulunarak iki iyilikten biri ya zafer ya da şehadet dedi. Mutlaka İsrail'i bu ağır insanlık suçundan yargılayacağız. Ersin Çelik. Haftalar geçtikçe vicdanları yaralayan görüntülere karşı bir kanıksama ve duyarsızlaşma oluşuyor maalesef. Bu da bir karamsarlık doğuruyor olabilir. Bu noktada haberleri takip ederken nelere dikkat etmeliyiz? Duyarsızlaşma ve kanıksama insanın doğasında var. Fıtratımız bu. Bir şeye ne kadar çok maruz kalırsak o kadar normalleştiriyoruz. Bir süre sonra sıradanlaşıyor her şey. 2 ay geçti İsrail'in Gazze'de soykırıma erişen katliamlarının başlamasının üzerinden. İlk günler sabahları haberlere korkuyla ve dehşet içinde bakıyorduk, kahroluyorduk. Bir süre sonraysa gördüklerimiz normalleşmeye başladı çünkü insanız. Dünya derdine, telaşına düşüyoruz ister istemez. Fakat bu normalleşmeyi orada yapılanları sindirmek, kabullenmek, İsrail'i meşrulaştırmak olarak okuyamayız. Belki öfkemiz bir nebze yayılmış oluyor. Burada önemli olan kendimizi motive etmemiz, ayakta kalmamız ve güçlü olmamız. Söz vermemiz lazım. Biz bu soykırımı, bu katliamı, Gazze'li kadınların, çocukların vahşice öldürülmesini unutmayacağız. Hafızalarımıza kazıyacağız ama daha da önemlisi biz bu şahitliklerimizi ve Gazze halkının yaşadıklarını mutlaka geleceğe taşıyacağız ve mutlaka İsrail'i bu ağır insanlık suçundan yargılayacağız. Böyle bir ahitleşme bizi hem zihnen ayakta tutar hem de İsrail'i bir gün hak ettiği şekilde yargılama noktasında motive eder. Ben haberlerin, gelişmelerin, yaşanan acıların, şahit olduğumuz manzaraların bu şekilde okunması gerektiğini düşünüyorum. Stratejik davranmamız lazım. Kendimizi inşa etmeliyiz. Filistin davasını, Gazzelilerin mücadelesini elimizden geldiğince sahiplenmemiz gerekiyor. Bunun için okumalar yapabiliriz. Konuşma grupları oluşturabiliriz. Yani kendimizi bu sürecin bir parçası ilan edersek, yaşananlar bizim dünyamızda asla normalleşmez. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Aralık 2023 sayısından derginin aynı zamanda dosya konusu olan Gazze'nin direnişi, insanlığın dirilişi başlıklı bu yazının ikinci bölümünü sizinle paylaşmış olduk. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşananlar farklı görüşlerle bu dosya konusunda yer almış, sizinle paylaşmaya çalıştık. Ve son olarak değerli dinleyenlerimiz, Tuğçe Şifazorlu'nun kaleme aldığı Allahu Teala'ya bakacak yüzümüz olsun başlıklı yazısını paylaşacağız. Şimdi kendimize gelmezsek vallahi bir daha gelemeyeceğiz. Şimdi ayağa kalkmazsak vallahi Allah'a bakacak yüzümüz kalmayacak. Bir dönüm noktasındayız. Ya bir avuç inananlardan olacak ya da ebediyen kaybedenlerden olacağız. Ortası yok. Peki ne yapacağız? Doğru, hepimiz çile çekiyoruz. Lakin sıcak yataklarımızda, konforlu evlerimizde ve sıcak su akan musluklarımızda. Kardeşliğimiz bozguna uğradığından beri günlük hayatımızı örselemeyen bir duyarsızlığa itildik. Birkaç kopmuş kola, korkudan altını ıslatmış şok geçiren çocuklara ve 3-4 günlük bebeklerin cansız vücutlarına bakıp geçebilir olduk. Ekran ışıkları acımasızdır. Gözlerimiz yoruldu ve telefonu bırakıp uykuya daldık. Ellerindeki ıslaklığa bakan annenin "Vallahi kıyamam Yusuf, o evlatlarımın kanı" çığlığı kalbimizde değil, kulaklarımızda kaldı. Ve bir başka annenin "Neredesiniz ey Müslümanlar, evlatlarım karınları açken şehit oldu" haykırışını duyup da "Ya Rabbi, şahidim ve çaresizim" demek yerine ağzımızdan cılız bir cümle duyuldu. Allah yardım etsin. Şüphesiz edecek de Allah nurunu tamamlayacak ve hakla batılın savaşında safını belli edenlerin duruşunu yazacak tarih. Kıyamet, kafirin ve zalimin zulmüne ortak olanların üzerine kopacak. Tek soru sorulacak o vakit, Müslümanım diyene, kulluğunu ispat etmek için tek soru, peki sen hangi taraftaydın? Bu yüzleşme insanın kalbine bir ok gibi saplanıyor. Hepimizi çaresiz hissettiren şahitliklerimiz belimizi kırıyor. Kıpırdayamıyoruz. Sabah oluyor, akşam oluyor. Rutinlerimizden bile haya eder oluyoruz ama ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Yıllardır süren uykumuzdan dayanılmaz bir acıyla uyandırıldık. Bedeli ağır oldu. Onlarca kanlı kefenin arasında bir babanın, "Yasin oğlum, Resulullah'a haber edin. Senin ümmetin Gazze'de öldürülürken, bedenlerimiz paramparça olurken bizi yapayalnız bıraktı söyle" inleyişiyle mahcubiyetten kavrulduk. Şimdi kendimize gelmezsek vallahi bir daha gelemeyeceğiz. Şimdi ayağa kalkmazsak vallahi Allah'a bakacak yüzümüz kalmayacak. Bir dönüm noktasındayız. Ya bir avuç inananlardan olacak ya da ebediyen kaybedenlerden olacağız. Ortası yok. Peki ne yapacağız? Boykota kalpten başlayacağız. İmanımızı kaygan zeminden kurtarmadan bu işi kalıcı hale getiremeyeceğimizin farkındayım. Bunun en etkili yoluysa Allahu Teala ile olan bağımızı kuvvetlendirip yükselmeye engel olan ayak bağlarımızı, zaaflarımızı ve düşmanın yakaladığı zayıf halkamızı iyi bilmek olacak. Kudüs'ü ziyaret eden herkesin dikkatini çeken iki nokta vardır. Sokaklarda sizi gören Siyonistler yüzlerini çevirir. Çünkü Müslümanlardan gelecek gafletin onların maneviyatını bozacaklarını düşünürler. Senden iğrenirler, Müslümanlara benzemek ödlerini patlatır, kinleri diridir ve her açıdan bunu hissedersin. Şimdi yüzleşelim imanımızla. biz kendimizi düşmanımızdan ne kadar sakınabildik. Yahudiler Kur'an-ı Kerim'de vasıfları açıkça bildirilmiştir. Yalancıdırlar, sözünden dönerler, kibirli, inatçı, güvenilmez, ikiyüzlü ve vefasızdırlar. Parayı çok sevdikleri, söz dinlemeyen, isyankâr bir halk oldukları, anlayışlarının eksik olduğu, kendi düzenlerini sürdürmek için suçsuz birilerine zarar verebildikleri de ayırt edici özelliklerinden. Kendini iman eleğinden geçirirken hakikaten onlara benzemediğini düşünüyor musun? Boykotun bir süre sonra etkisini yitirmemesi ve hayat tarzı haline gelmesi için daha çok Müslümanlaşmaya ihtiyacımız var. Düşmanın unutmak ve alışmak gibi zaaflarımızı bizden iyi bildiğini göz ardı etmemeliyiz. Tökezlediğimiz her ne varsa onlardan önce davranmış olmamız şart. Takva hayatını artırmaktan, hayatımızda askerlik vazifesi gibi bir teheccüd anlayışını oturtmaktan işe başlayabiliriz. Zamanı gelince Serhat ordusunda şehadete kavuşmayı arzuluyorsak, bugünden itibaren gece namazlarının adamı olmak gerekir. Enkaz altında kalan çocukların, "İnsanlar gelene kadar bir melek benimleydi" cümlelerini hatırla. İşte onlar, mahşer gününde Allah'a bakacak yüzü olanların duasıdır. Hayaletlerle savaştığını söyleyen zalimler ordusu, secdelerde dökülen gözyaşlarının sonlarını getireceğini çok iyi biliyor. Sırf bu yüzden ne taşkınlık edip asaletimizi kaybedeceğiz, ne de hüznün rehavetine kapılıp öylece bekleyeceğiz. Zalime atılan hangi taş varsa adımız üzerinde yazılı olacak. Muadili varken konforundan vazgeçmeyen mesuldür. Direnişin fitilini ateşleyen Ebu Ubeyde askerleri için yetimler ordusu ifadesini kullanır. Çünkü yetimler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin himaye müjdesiyle her zaman bir adım öndedir. Bu dünyaya dair kaybedecek hiçbir şeyi olamayan hem de komutanı Resulullah olan bir orduyu kim yenebilir? Şehadete susamış, yardımı ancak Allah'tan umarak, açlık, susuzluk ve aşağılanmalara rağmen hasbunallahu ve ni'mel vekil duruşuyla bütün dünyayı hayrete düşürüyor kardeşlerimiz. Ve bir avuç inanan imanlarının bedellerini cennet karşılığında ödüyor. Sırf şu kıyam için bile insanın kendine ve alışkanlıklarına şöyle bir bakması lazım. Yüklerimiz konfor alanımızın genişliği nispetinde. Onlar gözlerini kırpmadan canlarını verirken bizim imtihanımız sabah namazına kalkabilmekten, markette barkodlara dikkat etmekten, Türk malı varken İsrail ürünü tercih etmemekten geçiyor. Elbette şimdilik vakti geldiğinde şehadete layık olmak için bütün gayretler en çok da Allah'a bakacak yüzümüz olsun diye. Ve selam. Tuğçe Şifa Zorlu'nun kaleme aldığı "Allahu Teala'ya bakacak yüzümüz olsun" başlıklı yazıyı paylaştık son olarak bu akşam Sesli Dergi'de. Genç Dergisi'nin Aralık 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.